أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Haberiniz olsun. Demedi demeyin ha. Ben Abdullah bin Mes'ud'u ziyarete gidiyorum. Hani şu ilk Müslümanlardan, fizik olarak zayıf, çelimsiz, ince bacaklı, boyu küçücük, belki vücuda göre kafası biraz büyük, işte o sahabe. Daha önce duydunuz mu? Abdullah bin Mes'ud. Ama peygamberim onun Kur'an'ı güzel okuduğunu söylediğini biliyorum. Gidip soralım bakalım, Kur'an konusunda ne diyecek bize? Abdullah ibn Mes'ud ilk Müslümanlardan. Daha sonra Kufe'ye, Basra'ya doğru hareket etmiş, orada sanki bir ekol onun adına kurulmuş. Farklı düşünebilen, farklı düşündüğünü güzel ortaya koyan sahabe, Mes'ud'un oğlu Abdullah. Allah cennette beraber kılsın duamızla, haydi onun yanına. Peki nasıl gideceğimizi söyleyelim. Yani nereden çıktı bu iş, ben onu nerede buldum? Onu benimle, beni onunla tanıştıracak olan kimdi mi diye soruyorsunuz. Ahmet bin Hanbel. Bu ismi duydunuz mu? Ahmet bin Hanbel. 30 bin kadar hadisi kitabında toplayan İbn Hanbel, İmam Ahmet denildi mi, o anlaşılır, imamdır. Hani Müsned adında 6 cilt olarak basılmış, daha sonraları farklı baskıları piyasaya çıkmış ama tercümesi henüz yapılmamış bir kitabın toplayıcısı. Peygamberi kendisinden sonraki nesillere tanıtma çabasında temayüz etmiş, belirginleşmiş bir sima, bir şahsiyet Abdullah İbni Mesud'u ben ondan öğrendim. Kitab-ı Zühd diye de bir kitabı var Müsned'inden başka. 2 cilt olarak tercüme edildi. Onun 1. cildi 890. habere müracaat ediyoruz. Diyor ki İbni Mesud, yani bu peygamberle birlik büyüyen sahabe, peygamberin ağzından vahyi duyan sahabe, dini peygamberden öğrenen sahabe, Kur'an'la beraberliğin ne anlama geldiğini peygamberle beraber yaşarken öğrenen sahabe bize bu konuyu anlatıyor. Öyle uygun görmüş diyoruz ve dinliyoruz. Sadece İbni Mesud bunu anlatır değil elbette. O bize peygamber anlatır. Der ki bu habere göre İbni Mesud, يَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ اَنْ يَعْرِفَ بِلَيْلِهِ اِذَا النَّاسْ نَائِمُونَ وَبِنَهَارِهِ اِذَا النَّاسْ مُفْطِرُونَ وَبِحُزْنِهِ اِذَا النَّاسْ يَفْرَحُونَ وَبِبُكَائِهِ اِذَا النَّاسْ يَضْحَكُونَ وَبِصَمْتِهِ اِذَا النَّاسْ يُخْطِئُونَ وَبِخُشُوعِهِ اِذَا النَّاسْ يَخْتَالُونَ. Devam ediyor sözlerine. وَيَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ اَنْ يَكُونَ بَاكِيًا مَحْزُونًا Halimen sekine. Son bölümü de şöyle sözlerinin, ve la yenbagi li hamilil Kur'an cafiyen ve la gafilen ve la dahiken ve la hadide. Evet, önce Arapçasını okudum. Ben kendim sanki kafamda canlansın, konsantre olayım diye. Ama piyasada bunun örneklerini siz zaten görürsünüz. Adam önce işin Latincesini telaffuz eder, sonra onu bize aktarmaya çalışır. Veya başka literatürde benzer örneklerini yaşamışsınızdır. İşin aslının onun dilinde olanını bilmek olduğunu biliyorsunuz. Bakalım tekrar dönelim başa. يَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ. Kur'an'ın hamiline gereken şu ki diye başlıyor sözüne İbn Mesud. Allah kendisinden razı olsun. Yani cennetlik olasıca demek o. Radıyallahu anh demek, Allah razı olsun demek, Allah'ın razı olduğu beyanının yaşandığı cennette kendini bulsun demektir. Çünkü radıyallahu anhum ve radu anh ancak cennette olacaktır. Yani bir insanın Allah'tan razı olduğu, Allah'ın da o kişiden razı olduğu ancak cennete gidince belli olacak. Dünya planında kimin hangi amelleriyle Allah'ı razı ettiğini net, apaçık Allah bilgisiyle bilme imkanımız yok ama Allah bize şöyle yaşarsanız razı olurum, böyle yaparsanız gazabıma uğrarsınız dediğini tabi yine ihmal etmiyoruz. Hamilül Kur'an, bu bir tabir. Önce bu kelimeyi Türkçe'ye nasıl nakledeceğimi düşünüyorum. Mesela aynı kelimeden Türkçe'ye nakledilmiş hamal kelimesini bilirsiniz. Yani bir başkasının yükünü taşıyan değil mi hamal? Taşıdığı yükle taşıma dışında bir ilgisi yoktur onun aslında. Yüklersiniz sırtına, yükleyenin amacı doğrultusunda belirlenen hedefe götürür. Hamallık yapar ya zaten. Yoksa Kur'an'ın hamalına mı gerekir gibi düşündüm o zaman. Kur'an'ın hamalı, Kur'an kendisinin olmayacak, yüklenecek sırtına Kur'an'ı, Kur'an'ın sahibinin dediği doğrultuda gidecek. Öyle mi ki? Devam edelim anlayışımıza. İkinci bir kelime geldi aklıma, yine aynı kökten. Hamile. O da kendi yükünü kendisi taşıyan insan demektir. Karnında, rahminde, kendi bebesini taşıyan kadın. O da taşıma süresi ve taşıma miktarına müdahale edemese de, yük kendinin ve sahiplendiği, benimdir dediği, benimsediği yükünü taşımaya devam eder. Acaba Kur'an'ın hamili denilince Kur'an'ın hamalı mı, Kur'an'ın hamilesi gibi mi, nasıl anlasak? Yani Kur'an kendimizin mi yükü olacak yoksa başkasının yükü gibi mi olacak? Nasıl taşıyacağız ki diye düşünüyoruz. Ama bitmedi. Belki bununla ilgili başka kelimeler de aklımıza gelsin istedim. Mesela bir hastalığı kendisinde taşıyan ama hastalığı icra eden, etkileyen, ortaya koyan mikropları taşıdığı halde kendisi hastalanmayan insanlardan söz edilir tıp dünyasında. Portör, yani taşıyan denir onlara. Onda varmış o mikroptan. Birisi onunla ilgi kurarsa ona nakledermiş ama kendine zarar olmazmış. Yoksa Kur'an taşıyıcılarının bir de böyle özelliği mi var dersiniz? O taşır efendim. Birinden almıştır, birine götürür. Kendisiyle ilgisi yoktur onun. Yani garip bir rastlantı deyin isterseniz ama sanki biraz şöyle kafa yorunca aklımıza neler neler geliyor. Siz bunları kendi dünyanızda kendinize göre ayarlayın, yerleştirin. Ama ben Kur'an'dan aynı kelimeden türemiş ya da aynı kaynaktan türemiş iki kelime, iki örnek daha bulmaya çalışayım. Belki hemen siz de hatırladınız zaten. Mesela Cuma suresinde 5. ayete müracaat ediyoruz. مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاهِ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارًا. Aynı sesleri telaffuz ettiğimi anladınız. Hummilu, lem yahmilu, yahmilu. Yani şu, Tevrat benim yükümdür diyenlerin örneği var ya, ama onlar yükümlülüğünden kaçıyorlarsa, tıpkı onlar eşek gibidir, ama yükü kitap olan eşekler. Demek ki bir de böyle yükümlülük, bir de böyle hamallık varmış ya da böyle bir hamil olmak varmış. Bir başka hamil kelimesinden haberiniz var zaten, onu buraya karıştırmak istememiştim. Hani kimi kağıtlar yazılır, üzerinde paralar, miktarlar bellidir, hamiline falan denilir. O ayrı bir konu galiba, ben şimdi ona girmesem. Ama mesela ben size bir ayet daha ikram edeyim konuyla ilgili. O da Araf suresinde 175 ve 176 hatta 177. ayetlerde anlatılan özel bir konu var. Allah'ın ayetleriyle tanışmış, onları sanki kuşanmış birisi, sonra soyunu vermişse, bırakıvermişse ayetlerle beraberliği, tutup şeytan peşi sıra gidiyor, şeytan da onun peşi sıra gidiyorsa, azgın ve sapkınlardan olmuşsa, işte böyle bir adamdan söz edilir de denilir ki فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Onun örneği, arza çakılı kalmaktan yana olan bu adamın örneği, isteseydi aslında ayetlerle, vahiyle daha bir yüce makam ve mevki sahip olacakken, yani kul olacakken, cennet hak edecekken, bu imkandan yararlanmayan, kendine yazık eden, doyumsuzca yeryüzü ve dünya benim olsun, her şey benim olsun diye içmeye, yutmaya, nefes nefes kalmaya hazırlanan bu kişinin örneği, tıpkı bir köpeğin örneği gibidir. Bir köpek örnekleyin. İn tahmil aleyhi yelhez, ev tetrukhu yelhez. Tahmil, hamel kelimesi. Yüklenin isterseniz yük yükleyin, doymaz, solumaya devam eder. Bırakın salıverin, yine solumaya devam eder. E köpek bu. Yorulsa da dili bir karış dışarıda solur. Kenarda beklese de dili bir karış dışarıda solur. Havaya doymaz sanki, nefese doymaz bir varlık. Toplayalım isterseniz bunlarla birlik ilk cümleyi anlamaya çalışalım. يَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ Kur'an'ın hamiline, Kur'an yükümdür diyene, Kur'an'ı kendisinin yükü kabul edene ya da Kur'an'la yükümlüyüm diyene, benim yükümlülüğümü Kur'an belirler diyene gereken şu ki diye başlıyor söz. Ya da ben öyle anladım. Kur'an benim yükümdür. Kur'an bana aittir. Ben onu yükümlülüğüm kabul ediyorum. Benim yükümü, yükümlülüğümü, sorumluluğumu, vazifelerimi, yapacaklarımı, kaçınacaklarımı, gün ve gecemi, zaman ve mekan, tüm hayat programımı benim Kur'an ayarlar, benim Kur'an'ım ayarlar, benim hayatımı Kur'an'ım, benim Kur'an'ım benim hayatımı ayarlar şeklinde bir inancın sahibi olan hamilül Kur'an'a gereken şu ki en ya'rife bileylihi izen nas naimun. Devam edecek söz. Tabi İbn-i Mas'ud böyle söylerken bizi bir düşüncedir aldı mı dersiniz? Ben benimkini sesli söylüyordum. Sen kendininkini başkalarına söyle. Ama Allah'ın huzurunda kendi kendimizi hesaba çekelim. Acaba böyle bir özelliğimiz var mı bizim? Sanki bugünün Türkçesiyle söylese, Kur'an hamili demesek de işe, yani iyi bir Müslüman, gerçek Müslüman, Kur'an'a göre bir Müslüman, Kur'an'ın belirlediği hayatı kendisine hayat programı kabul eden bir Müslümana gereken diye de ifade edebilsek, öyle mi Kur'an'la beraberliğimiz? Ne dersiniz? Sizin Kur'an'ınızla sizin aranız nasıl? Çoktandır görüşmüyor muydunuz? E tabi program gereği değil mi? Anneniz ölünce okuyacaktınız. Babanız sizden önce ölürse tabi gideceksiniz. Ya da bir cenaze ortamında değilse bu iş, bazen de Ramazan'da, bayramda olacak. Veya hani insan coşar ya bazen aklına gelir. İşte öyle dönemleri de olur insanın. O zaman da okuduğunuz bir kitap mı? Yok, burada söz edilen o değil. Hayata hakim bir Kur'an. Ve onunla yaşanmak, onunla ölmek konusunda temel program. Demek ki iyi bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini öğreneceğiz İbn-i Mesud'dan. Ama Kur'an merkezli düşünüyoruz. Yani Peygamberin anladığı Kur'an, Peygamberin bize getirdiği Kur'an, sahabe toplumu içinde Peygamber tarafından yaşanan Kur'an. İşte böyle bir Kur'an'ı hayatına hakim kılacak kişinin en yarife bilmesi gerekir. İrfan sahibi olması gerekir. Marifet sahibi olması gerekir. Meseleyi anlaması gerekir. Öyle ki işin idrakinde olması gerekir. Neyi bilecek? Bileylihi, gecesini bilecek. Gecesinin kadru kıymetini bilecek. Gecenin değerini bilecek. Hem ki izen nas naimun, insanlar uykudalarken. Yani tüm bu özellikler dışındaki insanlar, Kur'an'la, sünnetle beraber olmayı bilemeyen insanlar, uykuda kendilerini ölüme terk etmişlerken, bu insan gecenin kıymetini bilir. gecesinin kıymetini. Gece, güneş batınca mı başlar? Biraz daha, o ak gecedir, akşam diyoruz ona, şam, gece. Peki, fecirle de sabaha doğru bir aydınlık, onu da çıkın. Yani yatsı ezanları okundu dediğiniz, şöyle batıda tüm kızıllık kaybolduğu andan itibaren, doğudaki ilk ışık belirtileri ortaya çıkana kadar dönem gece. İşte bu geceyi üçe bölün. En azından hiç olmazsa ama ikiye de bölenler elbette karlı olacaklar eğer güçleri yetiyorsa. O üçte birini ama son üçte birini özellikle uyanık geçirmeye çalışın. Seher diyoruz ona. Daha bir bereketli zaman. Yani saat yine aynı saat. Bakın akrebi yel kovanıyla, saniye ibresiyle ya da seninki dijitaldir bütün hareketiyle hep aynı saat. O değişmiyor ama bereket farklı. Çünkü o zaman ayrı lütuflar geliyor insanın üzerine belki. Farklı anlama imkanı buluyor insan. Öyle değil mi ya? Hadi isterseniz şu oturduğumuz yerden bir gece yaşayalım birlikte. Yani düşünce dünyamızda. Yatsı namazı. Vakit girdi, sünneti farzıyla kıldınız. Sonra bitir mi? O ayrı bir namaz, bekleyin. Onu sonra kılacaksınız. Hemen Allah'la buluşma gününüz o gün. Özel programınız var gecenin son üçte birinde. Çabuk olun yatağa. Yatıyorsunuz. Mesela bugünkü raişle diye düşünün. 5 saat uyuyorsunuz. Eğer şöyle bahar günleri, güz günleri ise. Hatta yaz günleri ise işte bir 3-4 saat uykunuzu alıyorsunuz. Ama kış günleri bu hatta 7-8 saate kadar çıkabiliyor. Yani neredeyse yoruluncaya kadar uyuyorsunuz. Sonra gecenin son üçte birinde uyanıyorsun. Acele etmeniz gerekmiyor çünkü sizi bekleyen sadece Rabbiniz, zaten onun huzurundasınız. Acele etmeden, sakin, peygamberinize benzemek istiyorsanız, işte onun için Ali İmran suresinin son 10 ayetini okumaya başlıyorsunuz. Düşüne düşüne, bile bile. Ama tabii üst üste kapılar, üst üste kilitli kapılar arkasında sen semayı görmeden, arzı tanımadan, havasız, bulutsuz bir yerde, ben onu bilemiyorum. O bir karmaşa. Ama diyelim ki minik bir bahçeniz var, çıkıyorsunuz. Şöyle gökyüzünün altında, bulutların, hafif esen bir rüzgarın, hatta biraz soğuk ya da kar uzun eşliğinde siz Allah'ın huzurundasınız, abdest alıyorsunuz. Sakin olun, ibadet diye yapıyorsunuz değil mi? Ama insanlar uykudayken farklı mı? Ruh dünyanız değişti mi birden? Dua etme ya da yalvarabilme ya da isteyebilme ya da Allah'la beraber olma şuuruyla ona nazlanma makamındasınız, fark ettiniz mi? Devam edin. Şöyle bir temiz bölge, Allah'ın huzurundasınız. Sen en büyüksün Allah'ım. Allahu Ekber. Daha büyüğü yok diyorsunuz ve namaza duruyorsunuz. Bildiğiniz ayetleri, ne demek istediğinden haberdar olduğunuz ayetleri okuyarak onun huzurunda eğiliyor, secdeye kapanıyor, bunu tekrar ediyorsunuz. Sonra selam ve yine onun huzurundasınız. Kur'an'ın huzurunda okuyorsunuz. Tekbir isteyen ayetler, Allahu Ekber diyorsunuz. Tesbih isteyen ayetler, Sübhanallah diyorsunuz. İstiğfar bekleyen ayetler, Estağfirullah diyorsunuz. Secde bekleyen ayetler, kendinizi secdede buluyorsunuz. Derken seherdesiniz. Elinizi kaldırıyorsunuz Allah'a. Elinizi açıyorsunuz. Gönlünüzü, bütün benliğinizi, kalbinizi, kafanızı açıyorsunuz ve dua ediyorsunuz. Kaç saat oldu? 2 saat, 3 saattir. Ya da 1,5-2 saattir uyanık olan siz, derken sabah namazı, yani fecrin doğma zamanını yakaladınız. Hatta peygamber modeliyle hemen kılın iki rekat bir hafif namaz ve tabi daha önce vitri kıldınız. Ve arkasından şöyle sağ yanınıza biraz dinlenin derken ezanlar sizi toplu namaza çağırıyor. Diğer kardeşlerinizle, diğer Müslümanlarla beraber toplu namaz, yani cemaatla camide namaz. Gidiyorsunuz, Allah'ın huzurundasınız. Denilen okunan ayetlerin kimi kelimeleri size şifre gibi geliyor. Anlıyorsunuz neler anlatıldığını. Bazen ahiret, bazen Musa Harun'dan söz ediyor. Bazen sema, bazen arz diyor ayetler. Sen o işe yabancı değilsin. Ya dün okuduğun bölüm, ya yarına hazırlandığın kısımdan okuyor hoca da. İmam olarak sen de onları dinliyorsun. Ya da anlamamışsan, belki namazdan sonra rica ediyorsunuz. İmam size okuduğu ayetlerin neler anlattığını haber veriyor. Acıktınız mı iyice? Akşama kadar yiyin. Akşama kadar idare edecek bir yemek yiyin, olmaz mı? Eğer sahurda yiyip de bugün oruç tutmam gerekir demiyorsanız Ramazan dışında. Sonra doydunuz mu? Dahası biraz daha isterseniz ama bir daha ağzınızı meşgul etmeyecek kadar yiyin, olmaz mı? Çünkü ve binaharihi izen nas muhtirun. İkinci bir özellik sunuyor Abdullah İbni Mesud. İnsanlar yeme içme peşinde koşarlarken Kur'an'ın hamileyi Müslüman gündüzün kıymetini de bilir. Gündüzün değerini. Yani artık onun ağzını yeme içmede kullanma ihtiyacı yoktur. Yemeğini yemiştir, suyunu içmiştir, doymuştur, hemen hemen bir şeyler atıştırması gerekmiyordur. Yani hani çöp sepeti olur ya, arada bir buruşturulan kağıtlar ya da başka çöpler atılır durur ya, Müslüman ağzını midesini öyle kabul etmez. Bir şeyler atıp durması gerektiğine inanmaz ki baştan. Neden rahatsız etsin kendisini yeme içmeyle, niye meşgul etsin ki zaten? Ve işte böyle bir programla insanlar gündüzün ve gecenin kadru kıymetini bilirler. Ama şimdi öyle mi ya? Bakın isterseniz, akşama kadar yemek konuşanlar, sabaha kadar onunla meşgul olanlar, gecesini buna ayıranlar, gündüzünü bununla bitirenler, Allah Kur'an'ın hamili olmak nasip ederse ancak o işten kurtulabileceklerini biliyoruz. Öyle olunca o tür hayatı tenkit yerine bu tür hayatı teşvik etmemiz gerekiyor. Kur'an hamilinin üçüncü bir özelliğini söylüyor İbni Mesud. Ve bihuznihi izen nas yafrahun. İnsanlar coşkun, kendilerinden geçmiş, ne yaptıklarını bilmez bir pozisyonda yaşarken Kur'an hamili iyi Müslüman, dertli olabilmenin, hayatla ilgili olabilmenin, insanlarla beraber olabilmenin derdini taşır, hüznünü taşır. Bunu bilir, bunun kadro kıymetini bilir. Yani sıkıntılı olmak değil anlatmaya çalıştı. Böyle üzüntülü, bedbin, bedbaht, karamsar, hiçbir şeyden ümidi olmayan değil. Müslüman o anlamda ümitsiz olmaz elbette ama bir şeylerin derdini